Ayrım 7.
Bana çift namlulu bir tabanca uzatarak fısıldadı. Şunları al Hawkins. Al ve hazır ol. Çukurun öbür yanına geçti. Ben de onu izledim. Ama korsanlar Silver'ın yaptıklarına dikkat edecek durumda değildiler. Çukura atlayıp elleriyle toprağa kazmaya başladılar. Öyle bir hızla kazıyorlar, öyle çığlıklar atıyorlardı ki hepsinin kudurmuş olduğunu söyleyebilirdiniz. Tom Morgan kazdığı topraklar arasında bir altın buldu. Bunu Silver'a doğru salladı. 700 bin altına. Sersem herif. Yağlı domuz seni. Bu muydu senin definen? Silver hiç oralı olmadı. Kazın çocuklar, kazın, dedi. Belki birkaç tane patates bulursunuz. Bu alay dolu sözler onları ayıltmaya yeterli oldu. Hepsi kaptana karşı ayaklandılar. Şimdi artık gerçeği anlıyorlardı. Birden doğruldular. Ne var ki bir kez daha avantajlı durumdaydık. İkimiz yan yana onların karşısındaydık. Tabancalar elimizdeydi. Mary bu durumu görünce onları yüreklendirmek istedi. Bakın arkadaşlar, dedi. İşte biri bizi bu duruma düşüren moruk, öbürü de gemimizi çalan velet. Ne duruyoruz? Şunların hesabını görelim. Hemen şimdi. Hepsi bu kışkırtmayı bekler gibi birden canlandılar. Ellerini, kollarını sallayarak bize doğru ilerlediler. Aynı anda koruluktan yükselen tüfek sesleriyle oldukları yerde donup kaldılar. Mary balıklama çukura düştü. Başı sargılı adam da hemen ölmüştü. Kalan üç kişi ise canlarını kurtarma içgüdüsüyle tabana kuvvet kaçmaya başladılar. Uzun John tabancasını doğrulttu. Çukurun içinde debelenmekte olan Mary'e üç el ateş etti. Mary de ölmüştü. O sırada doktorun neşeli sesi duyuldu. Garay, Bengun, çabuk buraya. Onlar görününce elleriyle kaçan adamları işaret etti. Çabuk koşun arkadaşlar, dedi. Kayıklara varmadan yollarını kesin. Hepimiz koşmaya başladık. Otlar arasında neredeyse boylu boyunca gömülerek ilerledik. Silver tüm gücünü kullanarak bizlerden ayrılmamaya çaba gösteriyordu. Değneği üzerinde sıçraya sıçraya koşması gerçekten görülecek bir şeydi. Ama gene de 20-30 adım kadar arkada kalınca dayanamadı. Doktora seslendi. Bu kadar aceleye gerek yok doktor. Nasıl olsa elimizdeler. Gerçekten de aceleye gerek yoktu. Çünkü üç haydut kayıkların bulunduğu yöne değil, tam karşıtı yöne doğru kaçıyorlardı. Silver yüzündeki terleri silerken doktora kekeleyerek teşekkür etti. Sağ ol doktor, dedi. Beni de küçük Hawkins'i de kesin bir ölümden kurtardınız. Sonra doktorun yanında duran Benjamin Gunn'a döndü. Merhaba Gunn, dedi. Tatil sana yaramış. Gunn ne söyleyeceğini bilmemiş gibi de mırıldandı. Merhaba Bay Silver. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Hep birlikte kayıklara doğru ilerlerken doktor başrolünü Benjamin Gunn'un oynadığı büyük oyunu ayrıntılarıyla anlattı. Özellikle Silver bu anlatılanları can kulağıyla dinliyordu. Bengun günün birinde önce iskeleti sonra da defineyi bulmuş. Çukuru o kazmış. Sonra defineyi tepedeki mağarasına taşımış. Biz adaya gelmeden 2 ay önce define bu mağarada güvenlik altındaymış. Doktor bunları Bengun'dan o kanlı saldırı günü öğrenmiş. Ertesi günde gemiyi yerinde göremeyince artık hiçbir önemi kalmayan haritayı Silver'a vermiş. Yiyecekleri de haydutlara bırakmış. Çünkü Bengun'un mağarasında bol miktarda tuzlanmış keçi eti varmış. Böylelikle bizimkiler bataklık alandan uzakta, mağaranın bulunduğu tepede, her türlü hastalıktan uzakta yaşamaya başlarlarken, haydutlar kalede, bir yandan da bataklık bölgede her an görülebilecek hastalıklarla karşı karşıya kalmışlar. O sabah tepeye çıkan haydutlar arasında beni de gören doktor hemen Garay ile Gunn'u yanına alarak bir plan hazırlıyorlar. Burada gizleniyorlar. Gunn, denizcilerin hayaletlerden falan nedenle korktuğunu bildiği için o hayalet oyunlarını yaparak haydutların moralini sarsıyor. Sonra da iş tatlıya bağlanıyor. Silver bunları can kulağıyla dinlemişti. Doktora, şu çocuğun yanımda olması ne büyük şans, dedi. Eminim ki o yanımda olmasaydı şu ihtiyar Silver'ın haydutlar tarafından parça parça edilmesine bile aldırmazdınız değil mi? Doktor çok neşeliydi. Bundan kuşkun olmasın Bay Silver dedi. Kayıkların yanına gelmiştik. Doktor bunlardan birini paltayla parçaladı. Öbürüne binerek Kuzey Körfezi'ne doğru yola çıktık. Uzun bir yolculuktan sonra nihayet körfeze geldik. Tepenin önünden geçerken Gun'un mağarasının ağzını gördük. Orada elinde tüfeğiyle bekleyen kontu gördük. Hemen bağırarak, mendil sallayarak savaşı kazanmış olduğumuzu ona bildirdik. Baktım, John Silver hepimizden daha sevinçliydi. Sanki bu başarıyı o sağlamıştı. Sanki korsanlara karşıydı. Ve işte sonunda onları yenmişti. Doğrusu pes. Adam dakikada bir yüz değiştiriyor. Rüzgar fırıldağından da beter. 3 mil ileride İspanya olayı gördük. Suların yükselmesiyle kumsaldan kurtulmuştu. Ama biraz daha başıboş kalırsa alıp başını giderdi. Onu bir kez daha göremezdik. Neyse ki tam zamanında yetişmiştik. Hızla gemiye çıktık. Yırtılıp denize düşen büyük yelkenden başka önemli bir arıza yoktu. Yeni bir çıpa hazırlanıp gemi demirlendi. Böylelikle güvenlik altına alındı. Garay'ı gemide bıraktık. O gece gemide tek başına kalacaktı. Biz Gun'un defineyi sakladığı mağaraya en yakın koya geldik. Mağaraya doğru yükselen yokuşa çıktık. Kont bizi yukarıda merakla bekliyordu. Bana karşı çok nazik davrandı. Suçlayıcı hiçbir söz söylemedi. Silver'ın yerlere kadar eğilip selamlamasına ise çok bozuldu. John Silver diye haykırdı. Sen büyük bir üçkağıtçısın. Büyük bir dolandırıcısın. İkiyüzlüğünün tekisin. Ne yazık ki seni ipte sallandırmak için gerekli girişimlerden beni vazgeçirdiler. Bunu yapamayacağım maalesef. Ama şuna inanıyorum ki öldürdüklerin ya da ölümüne neden oldukların senin boynuna bir değirmen taşı gibi asılacaklardır. Silver hiç bozuntuya vermedi. Yeniden eğilerek sağ olun efendim dedi. Sağ olun. Hep birlikte mağaraya girdik. İçerisi geniş ve havadardı. İçeride küçük bir su kaynağı da vardı. Taban ince bir kumla kaplıydı. Kaptan Smollett büyük bir ateşin yanında yatıyordu. Uzak bir köşede güzelce istif edilmiş para, altın, değerli madenlerden yapılma öteberi dikkati çekiyordu. Demek 17 denizcinin hayatına mal olan define buydu. Kaptan Flint'ın kanlı definesi. Bu sadece bizim bildiklerimizdi. Kim bilir bizden daha önce kaç haydut, kaç korsan bu defineyi elde edebilmek için bir sürü uğraş vermiş, sonunda öbür dünyayı boylamıştı. Bu olaylara katılmış 3 kişi, John Silver, Benjamin Gunn ve Tom Morgan şu anda adadaydılar. Hepsi de sağdı. Hepsi de kendilerini çok şanslı saymalıydılar. Bu kadar ölü içinde sadece 3 diri. Büyük şans doğrusu. Kaptan Smollett beni yanına çağırdı. Merhaba kahraman Hawkins dedi. Seni çok takdir ediyorum. Ama sana söyleyeyim mi? Sen gene de şımarık bir çocuksun. Bundan sonra bir daha denize açılmamalısın. Sen şımarıklığından ötürü, ben ise görüyorsun işte. Bak ne duruma geldim. Silver kaptana yaklaştı. John Silver emrinizdedir efendim dedi. Kaptan sadece ya dedi. Başka bir söz söylemedi. O akşam hayatımın en tatlı yemeğini yedim. Bu bir yemek değil, nefis bir şölendi. Tüm dostlarım yanımdaydı. Defineyi bulmuştuk. Gemimiz kurtulmuştu. Yurda dönmeye hazırdı. Zengin olmuştuk. Tüm bunları bir arada düşünmek, hissetmek büyük bir mutluluk veriyordu hepimize. Gemiden getirilmiş bir şişe şarap bu yemeğe daha başka bir canlılık vermişti. Uzun John bizden biraz uzakta bir köşede oturuyordu. Yemeğini iştahla yiyordu. Bizi dinlediği belliydi. Kimi zaman bizim gülmelerimize o da katılıyordu. Ama biz onun kafasındaki düşüncelere katılamıyorduk. Malum ya, Silver'ın kafasından geçen düşünceler bulutlar gibidir. Her an şekil değiştirir, renk değiştirir. Onları yakalamak olası değildir. Serüvenin sonu. Ertesi sabah çok erken saatte çalışmaya başladık. Torbalara doldurulmuş altınları en az 2 kilometre uzaklıktaki kıyıya indirecek Sonra kayıkla gemiye taşıyacaktık. Bu arada serbestçe dolaşmakta olan üç haydutun saldırısına karşı tepede kalan bir nöbetçi sürekli olarak bizi gözetliyor, haydutlara karşı koruyordu. Aslında bu önlem fazla zandı. Çünkü haydutların savaşmayı göze alamayacakları belliydi. İş bölümüne göre Gara ile Bengun kayıkla gemi arasındaki taşımayı yapıyordu. Öbürleri ise mağaradan kıyıya doğru olan alanını. Bana ise çok zor bir iş verilmişti. Mağarada yığılı duran altınları avuç avuç alıp torbalara doldurmak. Nasıl? Zor bir iş değil mi? Bunları torbalara doldururken bakıyordum. O kadar çok çeşitli paralar vardı ki bunların adlarını saymak bile olanaksızdı. Her milletten her çeşit para. Doldur doldurabildiğin kadar. Üçüncü günün akşamı doktorla birlikte dolaşıyorduk. Akşamın karanlığı içinde Türkiye'ye benzeyen, inlemeye benzeyen tuhaf, hüzün dolu bir ses duyduk. Susup dinledik. Ses de sustu. Az sonra yeniden duyuldu. İkimiz de bir tuhaf olmuştuk. İçimizde bir gariplik, bir hüzün çökmüştü. Sıla özlemi bizi titretmişti. Doktor, haydutlar dedi, türkü söylüyorlar. John Silver hemen sözü tamamladı. İyice sarhoş olmuşlar efendim. Dönüp adama baktım. Karşımda değneğine dayanmış duruyordu. Ona tam bir serbestlik tanınmıştı. Bağlı falan değildi. Bu nedenle rahatça dolaşabiliyor, aramızda bulunuyor, konuşmalara da katılıyordu. Adamda utanmak diye bir his yoktu. Yüz, surat, mahkeme duvarı derler ya, işte o cinsten bir adam. Doktor da aynı duygularla dolu olmalıydı ki Silver'a kötü kötü baktı. Sana insan demeye dilim varmıyor Silver dedi. Bu bakımdan şimdi açıklayamayacağım düşüncelerim seni oldukça şaşırtacaktır. Sen birkaç gün önce kader birliği yaptığın arkadaşların için sarhoşlar dedin. Doğru, kabul. Bak ne söyleyeceğim. Sen öyle demeyip de çıldırmak üzereler deseydin ne yapardım biliyor musun? Tüm olanaklarımla yardımlarına koşardım. İşittin mi Silver? Sizi çok iyi anlıyorum dedi Silver. Ancak bu davranışınız çok hatalı olurdu. Çünkü onların yanına gitmekle hayatınızdan olurdunuz. Öyle vahşi adamlardır ki onlar, iyilikten falan anlamazlar. İkimiz de onu hayretle dinliyorduk. Bu konudaki düşüncelerimi açıklayayım efendim dedi Silver. Ben şimdi sizden yanayım. Yani sizin takımdayım. Takımdan bir kişinin eksilmesini istemezdim. Doğrusu. Üstelik size çok şeyler borçlu olduğumu da biliyorum. Bu aşağıdakiler var ya, bu aşağıdakiler adi adamlardır. Söze bağlılık nedir bilmezler. Hiçbir zaman sözlerinde durmazlar. Evet, evet dedi doktor alaylı alaylı. Sadece John Silver sözünde durur. Bunu çok iyi biliyoruz. Daha sonra da haydutların sesini duymadık. Yalnız bir kez tüfek sesleri duyduk. Belki de avlanıyorlardı. Harp divanı toplandı. Üç haydut için ne yapılması gerektiği görüşüldü. Uzun tartışmalardan sonra üç korsanın adada bırakılmasına karar verildi. Benjamin Gunn, 3 yıl önce kendisine uygulanan bu cezanın şimdi başkalarına uygulanacağına çok sevindi. Garay da bu kararı destekledi. Adadan ayrılmadan önce haydutlara bol miktarda barut, kurşun, tuzlanmış keçi eti, aletler, yiyecek, ipler, bir miktarda ilaç bırakacaktık. Doktorun isteğiyle bunlara biraz da tütün ekledik. Haydutlar buraya geldiklerinde hepsini hazır bulacaklardı. Bunları idareli kullanabilir, ara sıra yaban keçisi avlamayı da başarırlarsa ileride bir gemi gelene dek yaşamlarını sürdürebilirlerdi. Biz gene de büyük bir iyi kalplilikle onlara bir servet değerinde öteberi bırakıyorduk. Adada yapacak başka bir işimiz kalmamıştı artık. Gemiye definenin tamamını taşıdıktan sonra yeteri kadar tuzlanmış et, içecek su ve fazla öteberiyi de taşımıştık. Güzel bir sabah demir aldık. Kaptanın daha önce kaleye çektiği bayrak şimdi geminin siren direğinde dalgalanıyordu. Kuzey körfezine doğru ilerledik. Üç korsanın bizi çok yakından izlemekte olduklarını hemen anladık. Boğazdan çıkmak için güney burnunun çok yakınından geçiyorduk. İşte o sırada üçünü de orada kumlara çömelmiş bizleri izlerken gördük. Ellerini havaya kaldırmışlar, yalvarıyorlar, kendilerini de almamızı istiyorlardı. Bir duyan olsa adamların nasıl yalvardıklarını, nasıl yemin ettiklerini dinledikten sonra bizleri katı yüreklilikle suçlardı. Öylesine bir yaygara koparıyorlardı. Gerçi biz de üzgündük. Ama onları gemiye alıp İngiltere'ye götürsek hepsinin ipe çekileceği kesindi. Burada hiç değilse bir süre için yaşama olanakları, hatta adadan kurtulma olanakları vardı. Bu nedenle içimiz rahattı. Doktor onlara seslendi. Mağaranın yerini tarif etti. Orada bıraktığımız yiyeceklerle silahları ve öteberiyi anlattı. Adamlar bunları dinlemiyorlardı bile. Acıklı bir sesle her birimize ayrı ayrı sesleniyorlar, adada bırakmamamız için yalvarıyorlardı. Tüm bunlara karşın geminin hızını azaltmadan geçip gittiğini görünce daha değişik bir tepki gösterdiler. Bağırıp çağırmaya, küfür etmeye başladılar. İçlerinden biri kudurmuş gibi bir hiddetle ayağa fırlayıp tüfeğini doğrulttu. Bir patlama duyuldu. Koşun John Silver'ın başının üstünden geçip yelkeni deldi. Herkes bir yere gizlendi. Başımızı hafifçe kaldırıp baktığımızda oradan çekilmiş olduklarını gördük. Neyse ki bu son saldırıyı kazasız geçirmiştik. Hızla yol alıyorduk. Öğleye doğru Define Adası'nın en yüksek noktası da artık ufacık bir nokta gibi görünüyordu. Denizin maviliği adayı yutmuş gibiydi. Sadece engin bir mavilik ve bu mavilik içinde bir nokta görülüyordu. Gemide yapılacak çok iş vardı. Buna karşın iş görecek kaç kişi vardı ki? Kaptan Smollett'ı arka tarafta bir yatağa yatırmıştık. Orada yattığı yerden emirler veriyor ve bu emirler hemen yerine getiriliyordu. Kaptan oldukça iyileşmişti. Ama gene de istirahat etmesi, alabildiğince hareketsiz durması gerekiyordu. Geminin burnunu Güney Amerika kıyılarındaki en yakın limana doğru çevirmiştik. Oraya varır varmaz gemide kim onarımları yapacak, gerekli malzemeyi alacaktık. Daha önemlisi yeteri kadar gemici alacaktık. Yoksa bu kadar az adamla gemiyi yurda ulaştırmamız olanaksızdı. Birkaç gün yol aldıktan sonra bir gün güneş batarken güzel bir körfeze girerek demir attık. Birdenbire çevremiz kayıklarla doldu. Adeta kum gibi kaynayan bu kayıklardan bize öneriler yağmaya başladı. Sebze, meyve satmak isteyenler, vereceğimiz para karşılığı denizin dibine dalma gösterileri yapmak isteyenler. Biz bunları ilgiyle izliyorduk. Çevremizde çok canlı, çok renkli, çeşitli kişilerden oluşmuş, yaşam dolu bir kalabalık vardı. Uzun süredir vahşi adada yaşam kavgası veren bizler için bu görüntü çok önemliydi. Hepimiz neşeleniyor, eski durumumuza geliyorduk. Yavaş yavaş hayatın tadını alıyor, bundan sonraki mutlu günler için düşler kuruyorduk. Kontla doktor beni yanlarına aldılar. Birlikte karaya çıktık. Burada limanda bulunan bir İngiliz savaş gemisinin kaptanı ile tanıştık. Kaptanın çağrısı üzerine gemiye gittik. Bütün gece onun kamerasında çok tatlı saatler geçirdik. Gemiye döndüğümüzde neredeyse güneş doğmak üzereydi. Biz geldiğimizde Benjamin Gunn'un güvertede dolaştığını gördük. Halinde bir tuhaflık vardı. Gizli bir derdi vardı da bu dertle kıvranıyor gibiydi. Doktor bir şeyler olduğunu anlamıştı. Gunn'a, söyle bakalım ne oldu dedi. Ben Gunn söylemekle söylememek arasında karar veremeyip uzun süre düşündü. Sonunda baklayı ağzından çıkardı. John Silver kaçmıştı. Üstelik onun kaçmasına Gunn yardım etmişti. Açıkça bunu bizim iyiliğimiz için yaptığını söylüyordu Gunn. O tek bacaklı haydutun gemide kaldığı sürece pek çok olay çıkartabileceğini, hepimizin tehlikede olabileceğini düşünmüştü. John giderken eli boş gitmemişti. Paraların bulunduğu bölmeyi delmiş, son anda para torbalarından birini de birlikte götürmeyi unutmamıştı. O anda üçümüz de rahat bir nefes aldık. Aslında Silver'dan çok ucuz kurtulmuştuk. Gunn bizim bu tepkimizi görünce sevindi. Kahkahalarla gülmeye başladı. Doğrusu ya, ne diyeceğinizi çok merak ediyordum. Bana kızacağınızı düşünerek üzülüyordum diye açıkladı Gunn. Ama bakıyorum ki bu olaydan memnun görünüyorsunuz. O halde doğru bir iş yapmış olduğumu anlıyorum şimdi. Bu limanda bir hafta kadar kaldık. Noksanlarımızı tamamladıktan sonra uygun bir havada yola çıktık. Rahat bir yolculuktan sonra Bristol'e vardık. Kontla doktorun talimatına uygun hareket eden arkadaşları bizim geciktiğimizi görünce bir gemi hazırlamışlar. Hafta sonunda yola çıkacaklarmış. Bizi karşılarında görünce çok sevindiler. Defineyi aramızda paylaştık. Herkes kendi payına düşeni akıllıca ya da aptalca harcadı. Kaptan Smollett denizcilikten ayrıldı. Kendine çok güzel bir ev alarak buraya yerleşti. Orada rahat yaşamaya başladı. Garay elindeki parayı akıllıca kullandı. Bir de bir adamla ortaklaşa bir gemi alarak bu gemide çalışmaya başladı. Evlendi. Çocukları oldu. Bengun. Bengun'a gelince Bengun gene Bengun'du. Kendi payına düşen 3000 altını öyle kısa süre içinde elinden çıkardı ki insanın buna inanması güçtü. 3. haftanın sonunda sokaklarda 5 parasız kalmıştı. Adada ilk karşılaştığımız gün bana açıkladığı korkuları işte şimdi gerçekleşmişti. Kont kendisine temiz bir elbise verdi. Uygun bir yerde kapıcılığa yerleştirdi. Adamın korktuğu başına gelmişti. O mahallenin çocukları Gun'u çok seviyorlardı. Onun korsanları nasıl yendiğini, bir gemiyi tek başına nasıl ele geçirdiğini ağızları açık olarak dinliyorlardı. Gun da bu hayran dinleyicileri gördükçe coşuyor, kim bilir daha neler anlatıyordu. Allah bilir, İspanyol donanmasında geri püskürttüğünü anlatıyordur. Bana gelince, ben sevgili annemin yanına döndüm. Onu kente götürmek istedim, gelmedi. Handaki yaşamımızı sürdürdük. Artık çok zengindik. Her şeyimiz yerindeydi. İşleri görmek için birkaç hizmetçi tuttuk. Annem, hanın sahibi olarak sadece hesap işlerine bakıyordu. Ben ise hana gelenlere hemen her gün aynı öyküyü anlatmaktan artık bıkmıştım. Tüm bunları unutmak istiyordum. Kimi geceler pencereme gelen dalgaların, fırtınaların uğultusu içinde Silver'ın papağanının altınlar, altınlar diye çınlayan sesini duyunca korku ile uyanıyor, gözlerimi karanlığa dikip bir süre ortalığı dinliyordum. O anda bir omzumdan direğe çakılmış, korku ile oturduğumu o anı anımsıyordum. Vücudum buz gibi oluyordu. Ama hemen kendime geliyor, tüm bunların bugün için sadece bir anı olduğunu düşünerek tekrar yatıyor, rahat bir uyku çekiyordum. R.L. Stevenson, Define Adası, kitabın sonu.